Budala, Dostoyevski.
Ayrım 17.
Sonra Nina Aleksandrovna'ya dönerek sordu. Kârlı bir iş mi bari? Üzücü biraz, kârı da var tabii. Yine de biz ancak... Ama Nastasya Filipovna artık dinlemiyordu. Ganya'ya dönmüş. Bu ne surat böyle? Diye bağırıyordu. Aman tanrım, yüzünüzü bir görseniz. Nastasya Filipovna'nın gülmesi bir süre devam edince Ganya'nın yüzü gerçekten değişti. Donukluğu, gülünç ve korkakça şaşkınlığı ansızın kayboluverdi. Rengi soldu, dudakları titreyerek çarpıldı. Ses çıkarmadan gülmeye devam eden konuğuna kötü kötü bakıyordu. Nastasya Filipovna ile karşılaşmanın verdiği şaşkınlıktan iyice sıyrılamayan prens de eski yerinde salonun kapısında kazık gibi dikeliyordu. Ganya'nın sarardığını ve yüzündeki değişmeyi fark ederek korku içinde elinde olmadan ona doğru birkaç adım attı. Biraz su için diye fısıldadı. Hem de böyle bakmayın. Bunları herhangi bir kastı ya da art niyeti olmadan söylediği belliydi. Ama bu sözler Ganya için bardağı taşıran damla oldu. Prensi omzundan yakaladı, konuşma yeteneğini kaybetmiş gibi olanca kin ve nefretiyle ona bakmaya başladı. Salon birden karıştı. Nina Aleksandrovna çığlığını tutamadı. Ptitsin telaş içinde ileri atıldı. Kapıda görünen Kolya ile Ferdişçenko oldukları yerde kala kaldılar. Yalnız Varya eskisi gibi çevresini süzmeye devam ediyordu. Gözünden hiçbir şey kaçırmadığı belliydi. Kollarını göğsünde çaprazlamış, annesinin yanında duruyordu. Ama Ganya daha ilk hareketi yapar yapmaz kendini toparladı. Sinirli bir kahkaha attı. Kendine gelmişti. Becerebildiği kadar bir saflık ve neşeyle, ''Aman prens, doktor musunuz yoksa siz?'' dedi. ''Ödümü patlattınız. Nastasya Filipovna, tanıştırayım sizi. Son derece değerli birisi. Gerçi ben de daha bu sabah tanıştım ama...'' Nastasya Filipovna şaşkın şaşkın prense bakıyordu. ''Prens mi? Prens miydi o?'' Ben de onu dışarıda görünce uşak sandım da haber versin diye buraya yolladım. Kah kah kah. Herkesin gülmeye başladığını gören Ferdişçenko sevinç içinde. Ziyanı yok, ziyanı yok. Sinona vero diye imdada yetişti. Dipnot, doğru değilse de. Az kalsın sizi iyice haşlayacaktım prens, özür dilerim. Sizin bu saatte ne işiniz var burada Ferdişçenko? Sizi hiç olmazsa burada göremem sanmıştım. Sonra prensi hala omzundan tutan ve ancak tanıştıran Ganya'ya dönerek ''Hangi prens bu? Mışkin mi?'' diye sordu. ''Kiracımız. Ortadaki garip durumun kurtarılması için prensin Nastasya Filipovna'ya tanıtılması işine hepsinin dört elle sarıldığı belliydi. Prens Nastasya Filipovna'ya kendisi hakkında bilgi verilirken budala sözünün geçtiğini de iyice duymuştu. Bunu gerideki birisi, galiba Ferdişçenko söylemişti. Nastasya Filipovna prensi pek senli benli bir biçimde tepeden tırnağa süzdü. ''Bana bakın,'' dedi. ''Az önce yaptığım yanlışlık için neden uyarmadınız beni?'' Alacağı yanıtın %100 anlamsız, herkesin güleceği bir şey olacağını düşünerek sabırsızlıkla bekliyordu. ''Sizi birden karşımda görünce şaşırıverdim. Benim Nastasya Filipovna olduğumu nereden anladınız? Beni önceden görmüşlüğünüz var mı?'' ''Aa doğru, sanki ben de onu bir yerde görmüş gibiyim.'' Peki ama beni görmek sizi neden bu kadar şaşırttı? Bende şaşılacak bir şey mi var? Ferdişçenko yüzünü gözünü oynatarak, hadi canım, hadi yahu, dedi. Ah bunu bana sorsalar neler söylemezdim. Hadi be prens, bu kadar da sümsüklük olur mu? Prens gülerek Ferdişçenko'ya, sizin yerinizde olsam benim de söyleyeceğim çok şey olurdu, dedi Nastasya Filipovna'ya dönerek, devam etti. Az önce portrenizi gördüm, üzerimde büyük etki uyandırdı. Yapan Çinler'de sizin sözünüz edildi. Sabah Petersburg'a yaklaşırken trende Parfen Rogojin'le uzun uzun sizi konuştuk. Kapıyı açarken zaten aklımda siz vardınız. Birdenbire karşıma çıkıverdiniz. Ben olduğumu nereden anladınız? Resminizden ve... Evet. Ben de sizi böyle düşünüyordum. Sizi sanki önceden görmüş gibiydim. Nerede? Nerede? Gözlerinizi görmüş gibiydim. Ama hayır, olamaz bu. Bana öyle gelmiş olmalı. Ben buraya önceden gelmedim ki. Belki de düşümde. Yaman prensmiş bu, diye haykırdı Ferdişçenko. Yo, ben bu Sinona Vero'yu geri alıyorum. Hoş, o bunları saflığından söylüyor, diye üzülerek ekledi. Prens bu birkaç cümleyi heyecanlı bir sesle, kesik kesik, sık sık soluyarak söylemişti. Her davranışından aşırı bir heyecan taşıyordu. Nastasya Filipovna onu merakla süzüyor, artık gülmüyordu. O anda prens de Nastasya Filipovna'yı çevreleyen kalabalığın içinden yeni, gür bir ses yükseldi ve bu ses kalabalığı yararak sanki ikiye böldü. Aile reisi General Ivolgin, Nastasya Filipovna'nın karşısındaydı. Frak ve beyaz gömlek giymiş, bıyıklarına kozmetik sürmüştü. Ganya artık bu kadarına dayanamazdı. Son derece kuşkulu ve hastalık derecesinde onurlu, gururlu bir adam olan Ganya, son 2 ay içinde kendine bir yol seçip yükseklerde görünebilmek için çırpınıp durmuş ama bu işte acemi olduğunu bilerek başarısızlık korkusundan hiçbir zaman kurtulamamıştı. Bu durumdan duyduğu karamsarlık onu istediği gibi zalimce davranabildiği evinde tam bir küstah haline getirmişti. Ama onu şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükleyerek acımasızca ezen Nastasya Filipovna'nın karşısında bu küstahlıktan iz kalmıyordu. Nastasya Filipovna'nın ona sabırsız dilenci diye ad taktığı da kulağına çalınmıştı. Bir yandan bunların acısını çıkarmak için yeminler eden Ganya, bazen bütün bu çelişkileri uzlaştırarak iyi sonuçlara varabileceği konusunda çocukça hayallere kapılırdı. Oysa şimdi, hem de tam böyle bir anda ailesi yüzünden, hem de kendi evinde böylesine alçaltıcı bir duruma katlanarak can evinden vuruluyordu. Bunun başına geleceğini biliyordu. Onuruna düşkün bir adam için korkunç bir azaptı bu. Ganya'nın aklından bütün bunlara değer mi alacağım ödül diye geçti. 2 aydan beri ona karanlık düşler gördürüp dehşetten donduran, utançla yakan kuşku gerçekleşiyordu sonunda. Babasıyla Nastasya Filipovna karşı karşıya gelmişlerdi. Ganya bazen kendi kendisini yermek ve küçük düşürmek için generali evlenme töreni sırasında göz önüne getirirdi. Ama bu azap verici görüntüye hiçbir zaman sonuna kadar dayanamaz, çabucak hayalinden uzaklaşırdı. Belki de felaketi fazlaca büyütüyordu. Ama bu durum onuruna aşırı düşkün insanların hepsinde görülür. Son 2 ay içinde epey düşündükten sonra ne pahasına olursa olsun annesinin razı olup olmamasına aldırmadan babasını zorlayarak Petersburg'dan uzaklaştırmaya karar vermişti. Ama 10 dakika önce Nastasya Filipovna'nın ansızın salona girişi Ganya'yı o kadar şaşırtmıştı ki Ardalyon Aleksandrovich'in çıkıp geleceği olasılığını bile düşünememiş, herhangi bir önlem almamıştı. İşte şimdi general herkesin ortasındaydı. Hem de sanki törene hazırmış gibi fraklı olarak. Tam da Ganya'nın beklediği gibi Nastasya Filipovna'nın Ganya'yı ve ailesini alaya almak için yanıp tutuştuğu sırada. Gerçekten de bu ziyaretin başka ne gibi bir anlamı olabilirdi? Annesi ve kız kardeşiyle dost olmaya mı yoksa kendi evlerinde onları hakaret etmeye mi gelmişti? İki tarafın durumlarına bakılırsa bu konunun kuşku götürür yanı yoktu. Annesiyle kız kardeşi yüzlerine tükürülmüş gibi bir köşeye sıkışıp kalmışlardı. Öte yandan Nastasya Filipovna sanki onların odada bulunduğunun bile farkında değildi. Böyle davranışının %100 belli bir amacı olmalıydı. Ferdişçenko generali Nastasya Filipovna'nın yanına götürdü. General ağırbaşlı bir tavırla eğildi. Gülümseyerek Ardalyon Aleksandrovich Ivolgin diye tanıttı kendini. Talihsiz bir ihtiyar, asker ve aile reisi. Umarım ki bu kadar güzel... Sözünü bitiremedi. Ferdişçenko çabucak bir sandalye yetiştirdi. General yemekten sonra pek ayakta duramadığı için sandalyeye oturdu. Daha doğrusu çöküverdi. Yine de bu durumundan herhangi bir üzüntüye kapılmadı. Nastasya Filipovna'nın tam karşısına geçmişti. Sevimli bir halde ağır, zarif bir hareketle kadının parmaklarını alarak dudaklarına götürdü. Zaten general öyle olur olmaz durumlardan utanacak yaratılışta değildi. Elbiseleri biraz kirlice olduğu halde bütünüyle dış görünüşü ve tavırları oldukça düzgündü. Bunun kendisi de farkındaydı. Eskiden çok iyi bir çevresi vardı. Buralardan ayağı kesileli 2-3 yıl kadar vardı. Generalin bazı düşkünlükleri de o zamandan beri başlamıştı. Yine de sevimli, zarif hali henüz kaybolmuş değildi. Nastasya Filipovna hakkında bazı şeyler duyduğunu Ardalyon Aleksandrovich'in gelişine pek sevinmişti. Ardalyon Aleksandrovich yeniden sözü aldı. Duyduğuma göre oğlum... Evet, oğlunuz. Siz de pek hayırlı bir babaymışsınız. Bana bir kerecik olsun gelmediniz. Kendiniz mi kaçıyorsunuz yoksa oğlunuz mu sizi saklıyor? Oysa siz pekala kimsenin şerefine toz kondurmadan bana gelebilirdiniz. General yeniden... 19. yüzyıla çocuklarla babalar diye başlayacak oldu. Nastasya Filipovna, diye kesti Nina Aleksandrovna. Ardalyon Aleksandroviç'e lütfen biraz izin verin. Dışarıdan çağırıyorlar. Aman efendim, olur mu yani? Ben haklarında o kadar çok şey işittim ve kendilerini o kadar görmek istedim ki. Hem generalin ne işi olacak? Emekli değil mi? Beni bırakıp gitmezsiniz değil mi general? Size söz veriyorum tekrar gelecek. Şimdi biraz dinlenmesi gerekiyor. Nastasya Filipovna elinden oyuncağı alınan şımarık bir çocuk gibi somurttu ve arsız arsız. Bakın ne diyorlar Ardalyon Aleksandroviç dedi. Sizin biraz dinlenmeniz gerekiyormuş. General durumu büsbütün berbat etmek için elini göğsüne bastırarak resmi bir tavırla karısına döndü. Ama canım bu da diye sitem etti. Var ya yüksek sesle annesine, siz buradasınız değil mi anneciğim diye sordu. Sonuna kadar oturacağım. Nastasya Filipovna'nın bu yanıtı duymamış olması olanaksızdı. Yine de neşesi sanki bir kat daha arttı. Generali yeniden soru yağmuruna tuttu. General 5 dakika sonra neşeden kendini unutmuş, odada bulunanların kahkahaları arasından utuk atıyordu. Kolya yavaşça prensi dürterek, ''Bari siz çıkarın onu buradan.'' dedi. ''Böyle olmaz ki, ne olursunuz.'' Çocukcağızın gözlerindeki öfke yaşları parlıyordu. Kendi kendine, ''Ah şu kahrolası Ganya.'' diye mırıldandı. General Nastasya Filipovna'nın sorularına yanıt yetiştirmeye çalışıyor, çenesi durmuyordu. İvan Fedorovic Yapanchin'le gerçekten yakın dostluk. Ben o, bir de bugün 20 yıllık bir özlemden sonra kucakladığım prensin babası, ölü Prens Lev Nikolayevich Mışkin. 3 silahşörler, Athos, Porthos, Aramis. Ama ne yazık ki içimizden biri iftira ve kurşunla vurulmuş, mezarda yatıyor. Öbürü huzurlarınızda ve hala iftiralara, kurşunlara karşı direnmeye çalışıyor. Nastasya Filipovna şaşkınlıkla, ''Kurşunlara karşı mı?'' diye bağırdı. ''Evet, burada, göğsümde onlar. Karşıda vuruldum. Kötü havalarda duyururlar kendilerini. Öbür bakımlardan tam bir filozofum. Dolaşıp geziyorum. İşinden uzaklaşmış bir burjuva gibi kahvede dama oynuyor, independans okuyorum.'' Dipnot, Fransızca bir dergi. Portos'la, yani Yapanchin'le ilişkimiz 3 yıl önce trende bir fino köpeği olayından sonra kesildi. Nastasya Filipovna merakla, ''Fino yüzünden mi? Fino köpeği ha?'' diye sordu. Bir şeyler hatırlıyormuş gibi ekledi. ''Durun bakayım, hem de trende, öyle mi?'' ''Saçma bir şeydi canım, anlatmaya değmez. Prenses Belokonskaya'nın dadısı Bayan Schmidt yüzünden. Ama inanın bana anlatmaya değmez.'' Nastasya Filipovna neşeyle bağırdı. ''Hayır hayır, mutlaka anlatın.'' ''Ben de duymadım.'' dedi Ferdişçenko. ''Chest du nouveau.'' Dipnot, bu yeni bir şey. Nina Aleksandrovna, Ardalyon Aleksandroviç diye yalvardı. Baba, siz dışarıdan birisi istiyor diye Kolya bağırdı. General kendinden hoşnut bir biçimde söze başladı. Aslına bakarsanız incir çekirdeğini doldurmaz bir olay. 2 yıl oldu olmadı. Evet, X demiryolu hattının açılmasından sonraydı. O zamanlar artık sivil giyiniyordum. Görevimin devir ve teslimiyle ilgili çok önemli özel işlerimle uğraşıyordum. Bir gün bir birinci mevki bilet alarak trene bindim. Sigara içiyor, daha doğrusu içmeye devam ediyordum. Çünkü vagona girmeden önce yakmıştım. Kompartmanda yalnızdım. Sigara içmek yasak değildi ama tam da izin verilmemişti. Hani adamına göre idare ediyorlar. Cam açıktı. Düdük öter ötmez bir fino köpeğiyle 2 kadın gelip karşıma yerleştiler. Geç kalmışlar. Biri göz alıcı açık maviler giymişti, öbürü daha kendi halindeydi. Üzerinde pelerin, siyah ipekli bir elbise vardı. Çirkin değildiler. Tepeden bakıyor, İngilizce konuşuyorlardı. Aldırış etmeden sigara içmeye devam ediyordum. Bir aralık içmeyeyim diye aklımdan geçti ama üstünde durmadım. Dumanı açık pencereden savuruyordum. Minicik yumruğum kadar fino, mavili kadının kucağında yatıyordu. Patileri beyaz, kapkara bir hayvancıktı. Pek maskara şeydi. Gümüş armalı bir de tasması vardı. Hanımların gitgide bozulduğunu gördüğüm halde hiç umursamıyordum. Tabii hepsi garam yüzünden.
Ayrım sonu.